Ayrım 11. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 125. Son Söz. Eylül başı bir gün Wallander doktorundan bir hafta sonra işe başlayabileceğine dair onay alınca Hemberg'i aradı. Öğleden sonra Hemberg, Rosengort'taki dairesine geldi. Merdiven boşluğunda karşılaştılar. Wallander az önce çöpü çıkarmıştı. Her şeyin başladığı yerdeyiz dedi Hemberg, Hall'ın kapısını işaret ederek. Henüz kimse taşınmadı dedi Wallander. Mobilyalar duruyor. Yangın hasarı da halledilmedi. Binaya ne zaman girsem ya da çıksam hala duman kokusu alıyorum sanki. Wallander'in mutfağında kahve içerek oturdular. Eylül günü hava alışılmadık derecede sertti. Hemberg paltosunun altına kalın bir kazak giyiyordu. Bu yıl sonbahar erken geldi dedi. Dün babamı ziyarete gittim dedi Wallander. Şehirden Lodorup'a taşındı. Ovanın ortasında çok güzel bir yer. İnsan nasıl olur da onca çamurun ortasına kendi isteğiyle ev yapar. Benim aklımın alacağı iş değil dedi. Hemberg umursamaz bir tavırla. Sonra kış gelir ve karda mahsur kalırsın. Sevmişe benziyor dedi Wallander. Hava durumunu pek umursadığını da sanmıyorum. Sabahtan akşama kadar resimleri üzerinde çalışıyor sadece. Babanın ressam olduğunu bilmiyordum. Aynı şeyi tekrar tekrar çiziyor dedi Wallander. Bir manzara, içinde horoz olan ya da olmayan bir tablo. Ayağa kalktı. Hemberg onu tablonun asıl olduğu salona kadar takip etti. Komşularımdan birinde bunlardan biri var dedi Hemberg. Oldukça popüler bir şey olmalı. Mutfağa döndüler. Yapabileceğin tüm hataları yaptın dedi Hemberg ama bunu sana zaten söylemiştim. Soruşturma işini tek başınıza üstlenemezsin. Destek almadan müdahale etme. Ölümden sadece bir santim kadar uzaktaydın. Umarım bir şeyler öğrenmişsindir. En azından nasıl hareket etmeyeceğini. Wallander cevap vermedi. Hemberg haklıydı elbette. Ama azimliydin diye devam etti Hemberg. Howland'ın adını değiştirdiğini keşfeden sendin. Elbette bunu elinde sonunda keşfedecektik. Rune Blom'u da bulurduk ama mantıklı ve doğru düşündün. Seni meraktan aradım dedi Wallander. Hala bilmediğim çok şey var. Hemberg olanları anlattı. Rune Blom aralarındaki ilişkiyi itiraf etmişti ve adli deliller aracılığıyla Alexandra Batista cinayetiyle de bağlantısı ortaya çıkarılacaktı. Her şey 1954'te başlamış dedi Hemberg. Blom her şeyi ayrıntılı olarak anlattı. O ve Holland ya da o zamanki adıyla Hanson Brezilya'ya giden bir gemide aynı ekiptelermiş. Değerli taşları Saul Louis'den almışlar. Onları gerçek değerini bilmeyen sarhoş bir Brezilya'dan çok ucuz bir fiyata aldıklarını iddia ediyor. Muhtemelen doğruyu söylüyor. Çaldılar mı yoksa gerçekten satın mı aldılar muhtemelen asla bilemeyeceğiz. Ödüllerini paylaşmaya karar vermişler. Ama sonra öyle bir şey olmuş ki Blom kazara adam öldürmekten Brezilya hapishanesine düşmüş. Holland durumdan yararlanmış, birkaç yıl sonra adını değiştirip denizciliği bırakmış ve burada Malmö'de saklanmış. Batista ile tanışmış ve Blom'un hayatının geri kalanını bir Brezilya hapishanesinde geçireceği gerçeğine güvenmiş. Ancak Blom daha sonra serbest bırakılınca Holland'ı aramaya başlamış. Holland, Blom'un Malmö'ye geldiğini bir şekilde öğrenmiş, korkup kapıya fazladan bir kilit taktırmış. Ama Batista'yı görmeye devam etmiş. Blom onu gözetliyormuş. Blom, Holland'ın yaşadığı yeri öğrendiği gün intihar ettiğini iddia ediyor. Görünüşe göre bu onu öyle korkutmuş ki eve gidip kendini vurmuş. Bu sorgulanabilir işte. Taşları Blom'a neden vermedi? Neden onları yutup sonra kendini vurdu? Biraz parasal değeri var diye paylaşmak yerine ölmeyi tercih edecek kadar açgözlü olmanın anlamı ne? Hemberg kahvesini yudumlayıp düşünceli düşünceli pencereden dışarı baktı. Yağmur yağıyordu. Gerisini biliyorsun diye devam etti. Blom taş maş bulamadı. Onların Batista'da olduğundan şüpheleniyordu. Kendisini Holland'ın bir arkadaşı olarak tanıttığı için hiçbir şüphe yaratmadan içeri girdi ve canını aldı. Şiddet kullanmaya eğilimliydi zaten. Bunu daha önce de göstermişti. zaman zaman içkiliyken aşırı gaddarlık yapabildiğini kanıtlamıştı. Geçmişinde birkaç saldırı vakası daha var. Brezilya'daki adam öldürme suçlaması dışında. Bu kez kurban Batista'ydı. Neden geri gelip daireyi ateşe verme zahmetine girmiş? Riskli değil mi? Taşların eksik olmasına sinirlenmesinden başka bir açıklama yapmadı. Bence bu doğru. Blom tatsız bir insan. Ama belki de adının apartmanda bir yerde bir kağıt parçasında yazılı olmasından korkuyordu. Muhtemelen onu şaşırttığın için etrafa ayrıntılı bakmaya zamanı olmadı. Ama tabii ki risk almıştı, fark edilebilirdi. Wallander başını salladı. Artık resmin tamamına hakimdi. Gerçekten sadece korkunç küçük bir cinayet ve kendini vuran açgözlü bir adam vakası, dedi Hamburg. Cinayet büro polisi olduğunda bunlarla çok karşılaşacaksın. Olaylar asla aynı şekilde olmayacak ama aşağı yukarı aynı temel güdüyle işlendiğini göreceksin. Sana bunu soracaktım, dedi Wallander. Birçok hata yaptığımın farkındayım. Bunun için endişelenme, dedi Hamburg kısaca. Ekibin ilk günü bizimle çalışmaya başlayacaksın. Daha önce olmaz. Wallander doğru duymuştu. İçinden coşuyordu ama belli etmedi. Sadece başını salladı. Hamburg biraz daha kaldı. Ayrıldığında yağmur yağmaya devam ediyordu. Wallander pencerede durup arabasıyla uzaklaşmasını izledi. Göğsündeki yara izine dalgın dalgın dokundu. Birden aklına okuduğu bir şey geldi. Ne için söylenmişti bilmiyordu. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Başardım diye düşündü. Şanslıydım. Sonra bu sözleri asla unutmamaya karar verdi. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Bu sözler bundan sonra mottosu olacaktı. Yağmur pencerenin camına vuruyordu. Mona 8'i biraz geçerken geldi. O akşam uzun süre gelecek yaska gene yapacakları gezi hakkında konuştular. Maskeli adam. Wallander saatini kontrol etti. 5'e çeyrek vardı. Malmö emniyetindeki odasında oturuyordu. 1975 Noel arifesiydi. Odayı paylaştı iki meslektaşı Stefansson ve Hörner izinliydi. Kendisi de bir saat içinde çıkacaktı. Kalkıp pencereye yürüdü, yağmur yağıyordu. Bu yılda Noel beyaz geçmeyecekti. Buğulanmaya başlayan pencereden dalgın dalgın dışarı baktı. Esnerken çenesi çıtladı. Ağzını dikkatlice kapattı. Bazen genişçe esnediğinde çenesinin altındaki bir kasta kramp oluyordu. Geri gelip masasına oturdu. Masada şu anda pek de acil olmayan bazı kağıtlar vardı. Koltuğuna yaslanıp tatil zamanını sevinçle düşündü. Neredeyse bir hafta yılbaşına kadar göreve dönmeyecekti. Ayağını masaya koydu, bir sigara çıkarıp yaktı, hemen öksürmeye başladı, bırakmaya karar vermişti. Yeni yıl kararı olarak bakmıyordu olaya. Başarılı olabileceğini düşünemeyecek kadar iyi tanıyordu kendini. Hazırlanmak için uzun bir zamana ihtiyacı vardı ama bir gün uyanacak ve o gün son sigarasını yakacağını anlayacaktı. Tekrar saate baktı, artık gerçekten gidebilirdi. Alışılmadık derecede sakin bir Aralık ayıydı. Malmö Cinayet Bürosu'nda şu anda soruşturması devam eden hiçbir şiddet vakası yoktu. Normalde tatil dönemlerinde meydana gelen aile içi şiddet olaylarına da başka bir birim bakıyordu. Wallander ayaklarını masadan indirip Mona'yı aradı. Mona ilk çalışta telefonu açtı. Benim. Bana geç kalacağını söyleme. Gizlemeyi başaramadı. Bir gerginlik ortaya çıktı durduk yerde. Aslında sadece birazdan çıkacağımı söylemek için aradım. Ama belki de hata yaptım. Neden bu kadar üzgünsün? Sesim üzgün mü geliyor? Ne dediğimi duydun? Ne dediğini duyuyorum ama sen beni duyabiliyor musun? Aslında eve geleceğimi söylemek için aradım. Eğer buna karşı söyleyeceğim bir şey yoksa... Sadece dikkatli sür. Telefonu kapattı. Wallander elinde telefon ahizesiyle kaldı. Sonra sertçe vurarak telefonu yerine koydu. Artık telefonda bile konuşamıyoruz diye düşündü öfkeyle. Her şeyi dırdır ediyor. Muhtemelen benim arkamdan da aynı şeyi yapıyordur. Koltuğa yaslanıp tavana doğru yükselen sigara dumanını izledi. Mona ile kendisini ve giderek artan kavgalarını düşünmekten kaçınmaya çalıştığını fark etti ama yapamadı. En çok kaçınmak istediği şeyi düşünürken buldu kendini. İlişkilerini bir arada tutan 5 yaşındaki kızları Linda'ydı. Ama bu düşünceyi hemen uzaklaştırdı aklından. Mona ve Linda olmadan yaşama düşüncesi dayanılmazdı. Ayrıca henüz 30 yaşına gelmediğini de düşündü. İyi bir polis olabilmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu biliyordu. İstese emniyette kayda değer bir kariyer yapabilirdi. Cinayet büroda geçirdiği 6 yıl ve cinayet polisliğindeki hızlı gelişimi çoğu zaman kendini yetersiz hissetse de onu buna ikna etmişti. Ancak gerçekten istediği bu muydu? Mona ondan sık sık İsveç'e giderek yaygınlaşan özel güvenlik şirketlerinden birine başvurmasını istiyordu. İş ilanlarını kırpıp özel sektörde çok daha fazla para kazanacağını söylemişti. Çalışma saatleri daha öngörülebilir hale gelecekti. Ama içten içe korktuğu için meslek değiştirmesini istiyordu. Başına tekrar bir şey gelmesinden korkuyordu. Tekrar pencereye yürüdü, buğulanmış camdan Malmö'ye baktı. Bu şehirde son yılıydı. Önümüzdeki yaz Üstad'da işe başlayacaktı. Aslında Eylül ayından beri Maria Caddesi'nde merkezi konumda bir daireye taşınmışlardı. Küçük bir kasabaya taşınmak kariyerini pek ilerletemeyeceği anlamına gelse de karar verirken hiç tereddüt etmemişlerdi. Mona Linda'nın Malmö'den daha küçük bir şehirde büyümesini istemişti. Wallander'de bir şeyleri değiştirmek istiyordu ve babasının birkaç yıldır Österlen'de yaşıyor olması Üstad'a taşınmalarının bir başka nedeni olmuştu. Daha da önemlisi Mona burada iyi fiyata bir kuaför salonu satın alabilmişti. Birkaç kez Üstad emniyetini ziyaret ederek yakında iş arkadaşı olacak kişileri tanımaya çalışmıştı. Özellikle Rüdberg adında orta yaşlı polisi beğenmişti. Wallander Rüdberg ile tanışmadan onun hakkında fevri ve kibirli olduğuna dair söylentiler duymuştu. Ama ilk andan itibaren izlenimi farklı olmuştu. Rüdberg'in her şeyi kendi bildiği gibi yapan bir adam olduğu tartışılmazdı. Ancak Wallander soruşturma konusu olayı sadece birkaç kelimeyle doğru bir şekilde tanımlama ve analiz etme yeteneğinden etkilenmişti. Masaya dönüp sigarasını söndürdü. Saat 5'i çeyrek geçiyordu, artık gidebilirdi. Duvarda asılı paltosunu aldı, eve yavaş ve dikkatli gidecekti. Belki de farkında olmadan gerçekten de telefonda üzgün ve soğuk çıkmıştı sesi. Yorgundu, artık tatile ihtiyacı vardı. Mona kendisini ifade etmesi için fırsat verirse eğer muhtemelen anlayışla karşılardı. Paltosunu giyip cebin üzerinden Peugeot'un anahtarını yokladı. Kapının yanındaki duvarda küçük bir tıraş aynası vardı. Wallander yüzüne baktı, görünüşü onu tatmin etmişti. Yakında 27 yaşına girecekti ama aynada 5 yaş daha genç olabilecek bir yüz gördü. O anda kapı açıldı. Gelen amiri Hemberg'ti. Ekibe katıldığından beri kendisine en yakın bulduğu kişiydi. Wallander için onunla çalışmak kolaydı. Sadece birkaç kez sorun yaşanmıştı ama o da Hemberg'in sert tabiatından kaynaklanıyordu. Wallander Hemberg'in hem Noel hem de yeni yıl tatillerinde görevde olacağını biliyordu. Hemberg bekar olduğu için çocukları olan başka bir nöbetçi memurun yerini doldurmak için tatilinden vazgeçiyordu. ''Hala burada olup olmadığını merak ettim.'' dedi Hemberg. ''Çıkmak üzereydim.'' diye yanıtladı Wallander. ''Yarım saat erken kaçmayı düşünüyordum.'' ''Benim için sorun değil.'' dedi Hemberg. Ancak Wallander Hemberg'in odaya özel bir şey söylemek için geldiğini hemen anlamıştı. ''Bir şey istiyorsun.'' dedi. Hemberg omuz silkti. ''Üstad'a daha yeni taşındın.'' diye başladı. ''İyi ki bir müddet daha burada kaldın. Şu anda çok fazla personelim yok. Muhtemelen önemsiz bir şeydir ama...'' Wallander devamını sabırsızlıkla bekledi. Bu öğleden sonra bir kadın burayı birkaç kez aradı. Jägersroh'a giden son kavşaktan hemen önce mobilya deposunun yanında küçük bir bakkal dükkanı var. OK benzin istasyonunun yanında. Wallander nerede olduğunu biliyordu. Hemberg elindeki kağıda baktı. Adı Elma Hagman. Büyük ihtimalle oldukça yaşlı, garip bir kişinin tüm öğleden sonra dükkanının dışında dolaştığını bildirdi. Wallander daha fazlasını boşuna bekledi. Bu kadar mı? Hemberk çaresizce kollarını açtı. Öyle görünüyor. Az önce tekrar aradı. İşte o zaman seni düşündüm. Yani yolda durup onunla konuşmamı mı istiyorsun? Hemberk saate bir göz attı. 6'da kapatacaktı. Sadece bir uğra ama bence hayal kuruyor. Önemli bir şey yoksa onu sakinleştirip mutlu Noeller dilersin. Wallander çabucak düşündü. Dükkana uğraması ve oraya bir bakması en fazla 10 dakikasını alırdı. Onunla konuşurum dedi. Sonuçta hala görevdeyim. Hemberk başını salladı. Mutlu Noeller diye ekledi. Yılbaşında görüşürüz. Umarım bu gece sakin geçer diye yanıtladı Wallander. Kavgalar gece başlar dedi Hemberk kasvetli bir şekilde. Umarım çok şiddetli olmaz. Heyecanla bekleyen çocukların da gecelerinin mahvolmasını istemem. Koridorda ayrıldılar. Wallander arabasını binanın önüne park etmişti. Koşarak arabaya bindi. Yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu. Araba teybine bir kaset yerleştirip sesi açtı. Etraf ışıklı tabelalar ve sokak süslemeleriyle ışıldıyordu. Jussi Björling'in sesi arabayı doldurdu. Onu bekleyen yılları düşünerek keyiflendi. Üsta'da giden çıkıştan önceki son döner karşıya yaklaştığında Hemberg'in ondan ne istediğini neredeyse unutuyordu. Ani fren yapıp şerit değiştirmek zorunda kaldı. Sonra kapalı olan mobilya deposunun yanına döndü. Atölyenin hemen yanındaki bakkalın ışıkları yanıyordu. Wallander sağa çekip dışarı çıktı. Anahtarları arabada bıraktı. Kapıları öyle dikkatsizce kapadı ki arabanın iç lambası açık kaldı ama umursamadı. İşi birkaç dakika içinde bitecekti. Yağmur hala çok şiddetliydi. Hızla etrafına baktı. Kimse görünmüyordu. Kulağına hafif bir trafik uğultusu geliyordu. Eski türden bir bakkal dükkanının neredeyse tamamen depolardan ve küçük bir sanayiden oluşan bir alanda nasıl ayakta kalabildiğini merak etti. Bir cevap bulamadan yağmurun altında hızla yürüyerek kapıyı açtı. Dükkana girer girmez bir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını anladı. Bir şeyler yanlıştı, cidden yanlıştı. Bu ani tepkiye sebep olan neydi bilmiyordu. Kapının girişinde ayakta durmaya devam etti. Dükkan boştu, hiç ses yoktu. Fazla sessiz diye düşündü. Fazla sessiz ve huzurlu. Peki Elma Hagman neredeydi? Dikkatlice tezgaha doğru yürüdü. Üzerine eğilip tezgahın arkasını kontrol etti. Hiçbir şey yoktu. Yazar kasa kapalıydı. Sessizlik sağır ediciydi. Dükkandan çıkması gerektiğini düşündü. Arabada telsiz olmadığı için telefona ihtiyacı vardı. Takviye güç çağırmalıydı. Burada en az 2 polis olmalıydı. Bir kişi acil müdahale için yeterli değildi. Ancak hemen yanlış giden bir şeyler oldu fikrini aklından uzaklaştırdı. Hep duygularını dinleyecek değildi. ''Kimse var mı?'' diye seslendi. ''Bayan Hagman!'' Cevap gelmedi. Tezgahın etrafından dolaşarak arkasına geçti. Kapalı bir kapı vardı. Kapıyı çaldı. Hala cevap yoktu. Kolu yavaşça bastırdı. Kilitli değildi. Yavaşça iterek açtı. Sonra her şey bir anda değişti. Bir kadın yüzüstü yerde yatıyordu. İlk fark ettiği şey devrik bir sandalye ve yerde yatan kadının yüzünden akan kandı. Her şeye hazırlıklı olmasına rağmen karşısındaki görüntüden ürkmüştü. Ortamda çok derin bir sessizlik vardı. Arkasını daha dönmeden birinin orada olduğunu anlamıştı. Tam döndüğünde büyük bir hızla üzerine doğru gelen gölgeyi fark ederek kendini kastı. Sonra her şey karardı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137.